Bir Ailemin Sesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün kişisel gelişim yorgunluğunu konuşacağız. Çünkü gelişelim, kendi kendimize yardım edelim, geçmişimizi anlayalım, varsa travmalarımızı çözelim, yeni versiyonumuzu oluşturalım derken bir bitap düştük yani. Bir yorulduk, hepimizin bir dinlenesi var, her şeyde bir elimizi ayağımızı çekesimiz var. Bu gelişelim gelişelim de nerede duralım, nasıl yapalım? Bu çılgınlıkta kendimizi nasıl koruyalım? Nereden başlarsın?
Şuradan başlamak isterim. 10 saniye önce bizi fırçaladın, susun artık kayda gireceğiz diye. Sonra bir anda gülümseyen bir meleğe döndün. Bunun yöntemi nedir hocam?
Çok gelişmiş oldum. Çok kişisel gelişmiş olduğum için kendimi ayarlama becerim yüksek.
Peki ikinci soru. Biz millete şey mi diyoruz yani, bundan sonra bize gelmeyin ya, bırakın olduğu kadar mı diyeceğiz bölümün sonunda?
Ya onu deriz ya. Yani olduğu kadar. Eğer öyle mutlu olacaksa gelmesin yani.
Kira?
Yani bizim öncelikli hedef insanın iyiliğiyken erdemli tarafta. Gelen bulunur sen orayı kafanı. Sen tuğla mı sayıyorsun ya? Kaç tuğla gitmiştir buraya diyeceğim.
Ben de fakir vizyonsuzluğa hemen evet çıkıyorum. Müşterimi kaybettim. Ay arkadaş ya.
Ha, geçen bölümü de benim vizyonum diye bitirmiştin. İyi oldu bunun üstüne.
Öyle mi?
Evet.
İşte aklımda tutamıyorum. Unutuyorum. Zaten aklımda tutabilsem bugün ne olurdum kim bilir yani. Kişisel gelişim aslında hayatın her alanında geçmişten beri var Zeynep. Bunun bir antik kökeni var. Sadece boyut değiştirdi ve ticari bir ürün haline geldiğinde artık bizi zorlamaya başladı. İnsanlığın en eski zamanlarından beri derin bir varoluşsal sorgulama yaşandı. Bunu Budizm yaptı, bunu Konfüçyüs yaptı, bunu Upanishadlar Hindistan'da yaptılar. Ama orada varoluşsal bir sorgulama vardı, ahlak vardı, erdem vardı. Oho, bugün diye böyle bir tam dayı gibi bir şey oldu. Orada mesele kendini bulmaktı, anlam arayışıydı, bağ aramaktı, topluluk olarak iyileşmekti, diğerini anlamaktı. Aslında insanlık böyle çalışmalarla daha sonra dinlerde, İslam'da, Yahudilikte, Hristiyanlıkta daha iyi insan olmayı, mütevazı olmayı, erdemli olmayı, dürüst olmayı, diğerine merhamet etmeyi, hizmet etmeyi bir amaca, kutsal bir hedefe, bunlar hep vardı. Bizim konuştuğumuz şey 80'lerde, 70'lerde başlayan bunun ticari bir ürün haline dönmesi ve bize dayatılan sürekli bir eksiklik hissi. Hiçbir zaman tam değilsin. Her zaman bir optimizasyon mümkün. Altında da bir aslında şey var yani, bir kusurluluk dayatması var. Yani fiziksel olarak yetersizsin, kilo vermen lazım. Zihinsel olarak yetersizsin, daha akıllıca düşünmen lazım. Kişiliğin yetersiz, daha dışa dönük olman lazım. Daha çok kendinden emin olman lazım. Ama hep böyle bir her ne yaparsan yap bunun bir adım daha ötesi mümkünmüş gibi, bir ürünmüşsün gibi yani. Bu da bize sürekli kendimizi yetersiz hissettiren bir şey aslında. Gelişime odaklayan değil de eksikliğin altını vurgulayan, ki o ticaretin altında da bu his var.
Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Yani temel ihtiyaçlarımız, fizyolojik ihtiyacımız, barınma ihtiyacımız, bunlar temel ihtiyaçlar. Bir de gelişim ihtiyaçları diye tanımladığı ihtiyaçlar var. Saygın hissetmeye, kendimize saygı duymaya, diğerimize saygı duymasına, bilmeye, öğrenmeye, anlamaya ve kendimizi gerçekleştirmeye ihtiyacımız var. Bunlar anlamlı bir hayatın temel şeyleri. Yani geçmişte de dediğin gibi arayış bir anlamlı bir hayat arayışıydı. Kendine temas etmeydi. Psikoloji bilimi de temel ihtiyaçlarımızın karşılanması, gelişimsel ihtiyaçlarımızın karşılanması içsel bir arzudur ve bize iyi gelir, dinginleştirirle, bu ideal hedefle ya da bize iyi gelecek şeyle diğerinin, toplumun, başkasının bizden beklentisi, dayatmaları birbirine karıştı. Öyle olunca biz gerçekten içsel olarak gelişim arzumuz yönünde mi hareket ediyoruz? Yoksa başkasından, diğerinden, toplumdan kimle somutlaşıyorsa o beklentiyi karşılamak adına uğraşırken kendimizden mi vazgeçiyoruz? Gelişimi ne diye tanımladığımız da değişti. Bunun bir sektöre dönmesi, gelişmelisin, yeni versiyonun, yeni bir sen, işte 3 ay içerisinde bu senin yaratılması, işte 5 maddelik listelerin olması, en kısa yoldan değişim dönüşüm formüllerinin sunulması bizim için sanki hedef ve iyi olan şeymiş bu diye düşünmemize ve burada yanılmamıza yol açtı. Yoksa hep gelişmek ve kendini bulmak ve kendini gerçekleştirmek felsefede de, insanlık tarihinde de, psikolojide de,
dinlerde de
temel olan, hedef olan, insana huzur veren bir şeydi. Yani belki bu, ayrım bu yani. Huzur vardı orada, bir durma vardı, bir var olma vardı, var ya da bir dinlenme var, bir kabul var. Ama bu kişisel gelişim sektörünün bize sunduğu şey de durmak yok. Trend yakalamak var, değişmek var sürekli ve temel hissettiğimiz duygu huzursuzluk ve yetersizlik.
Yani. Dinlerde de aslında İslam'da da vardır. Yani insan varlıkların en yücesidir, en şereflisidir diye, ama bu nasıl oldu da bizim bir eksiklik hissimize döndü? Sanıyorum bu sanayi devrimiyle başlayan bir şey. Kişisel gelişimin ilk kitabının 1859'da yazılan bir self-help kitabı olduğu söyleniyor. Samuel Smiles diye, hani soyadı Gülümsemeler. Tam kişisel gelişimci soyadı yani. Böyle bir adı var. O biraz da Protestan kültürüyle ilişkili. Hani çok çalış, hiç boş zaman geçirme, para harcama gibi, böyle aslında bu sanayi devrimine giden bir yoldu. Orada yabancılaşmaya başlıyor ve orada temel mesaj şu: eksiksin, zayıfsın ve kendini sürekli güncellemen gerekiyor. Sen kendini sürekli yetiştirmen gerekiyor gibi. Ama şimdi bu öyle bir hal aldı ki Zeynep, bunun bugüne evrilmiş halinde onlar hap bilgiler veriyor ama bizler de hap bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Hani bu nerede başladı? Bu bilgiler bu şekilde verildiği için mi insanlar hap bilgilerle kendilerini değiştirmeye, hayatı kolaylaştırmaya çalışıyorlar, öğreniyorlar? TikTok videolarıyla mı? Yoksa insanların bu ihtiyacı fark edildiği için mi bu böyle bir sektör haline geldi bilmiyorum. Ama 2024 yılındaki kişisel gelişim sektörünün büyüklüğü 46 milyar dolarmış Zeynep. 2030'a kadar da 90 milyarı bulması bekleniyormuş.
Kozmetik dünya gibi yani. Bu bir satış.
Tabii.
Evet. Orada da hani ne nereden başladı? Yani çok böyle şeyden bakarsak bence olur. Hani 4 kişi, bir aile, aile örüntüsü, toplum ve dünya, aslında insanın duygusal ihtiyaçları orada olduğu gibi kabul olsa, sen eksiksin denmese, insan da var olmayan bir şeyi böyle bir ihtiyaç gibi hissetmez yani. Hani dijital dünyada makinelere yaptığımız o üst sürüm beklentisini insanlara da engage edildi aslında. Evet. Onlardan, bizlerden de bekleniyor. Senin her zaman daha iyi bir versiyonun vardır diye. Ama buna dur diyecek toplumsal işte yapılar, insanlar, kişiler, biraz insanın kendisi olacak.
Orada öyle sahtekarca bir tuzak var ki Zeynep. Hedefi tavana koyuyor. Diyor ki sen her şeyi yapabilirsin. İnanırsan olur. Çalışırsan gerçekleştirirsin. İnanarak yapamayacağın hiçbir şey yok diyor. Hedefi buraya koyuyor. Ama bunu söylediğinde de ana fikir aslında koşturman lazım. Sende eksiklikler var. Buraya gitmen lazım. Abi her şeyi inanarak yapamazsın.
Evet.
Senin dışında koşullar var. Hayat öyle bir yer değil. Böyle şeyde İstanbul'a Kuzey Avrupalı bir gazeteci gelmiş. Bu anekdotu nerede okudum, nerede duydum hatırlamıyorum. Kendisini karşılayan Türk gazeteciye sormuş. Siz demiş İstanbul'u ne zaman aldınız ya? O da demiş ki yaklaşık 600 yıl oldu. 1453'te diye geçiyor İstanbul'un fethi. Adam etrafına bakmış demiş. Ya siz niye yerleşemediniz buraya demiş 600 senede. Nedir bu? Yani inşaat hali. Bu insanların içsel olarak da yaşadıkları bir durum haline. Bir yerleşemiyorsun kendine. Yani bir memnuniyet duyamıyorsun. İşte bu da bu kadar elimden gelen, çabaladığım bu kadar. Kabul duygusunu bir türlü şey yapamıyorsun. Sanki kabul pes etmeymiş, vazgeçmeymiş gibi oluyor. Kendinle barışık olmak rahatlıkmış, genişlikmiş gibi oluyor. Böyle bu değil ki.
Evet, biraz ama bizim ülkemizde asgari düzeyde geçim ve sosyal ekonomik ihtiyaçlarımız karşılanmadığı için, yani biraz da o mücadele bizde mecbur olduğu için, yani belli bir standartta ne meslek yaparsak yapalım, pek çok insan benzer standartta yaşıyor olsa, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, o zaman ondan sonrası durayım mı gideyim mi biraz da bize kalır da. Biraz şimdi yeni versiyonumuzu oluşturarak da hayat standardımızı da bir şekilde yükseltme umudu ve isteği içerisinde oluyoruz. Bu kısmı da haklı buluyorum yani.
O artık optimizasyon değil de yırtmaya çalışmak.
Evet
yani.
Öyle oluyor. Temel ihtiyaçlar, işte Maslow da ayırmış yani. Temel ihtiyaçlar, fizyolojik barınma, güvenlik ihtiyaçları karşılanmadan şeye geçmek, o zaman karar veririz. Ben böyle bir hayatın içerisinde okey miyim, yoksa kendi hayatımı gelişmek üzere yeni hedefler belirleyip onlar üzerinde devam edecek miyim diye.
Kişisel gelişim ticaretinin altyapısında Maslow ve Rogers'ın teorilerinin de olduğu söyleniyor. Yani bunu alıp bir ürün haline getirmişler. Ama kapitalizm öyle yamyam ki Zeynep. Hindistan değerlerini alıyor, Uzak Doğu değerlerini alıyor, İslam değerlerini alıyor, Mevlana diyor. Ve bunların hepsini satabildiği bir hale getiriyor yani. Ve bunu yaparken temel argümanı da seni geliştiriyorum diyor. Yani.
Evet.
Çünkü sen geliştirilmeye muhtaç bir canlısın.
Evet.
İnsanlar da buna inanıyorlar.
Yani her şeyin sağlıklı noktası var. Hani duygularda da konuşuyorduk. Sağlıklı öfke, sağlıklı suçluluk, sağlıklı yetersizlik. Burada da gelişimde de sağlıklı bir gelişim noktası var. Yani insanın kendi kendine yardım etmesi bu kıymetli bir şey. Kendi kendine yardım, çünkü öz farkındalık gerektirir, iç görü gerektirir. Hem kıymetli bir şey hem derin bir şey bu. Kendine yönelik okur yazarlık gerektirir. Kişinin kendisiyle mesai geçirmesi gerekir. Kendine odaklanması gerekir. Yalnız kalmayı başarabilmesi gerekir. Bunlar çok anlamlı bir hayat için ve gelişim için çok temel ve kıymetli. O yüzden kendi kendine yardım iyidir. O yüzden bunun sağlıklı noktası budur. Ama o içgörü ve öz farkındalık, o derinlik de kolay bir şey
değildir.
O üç tane maddeyle, iki tane kitap okumayla ya da işte
30 saniyelik videoyla.
Evet, bizim podcastlerle belki, bu biraz bizimkiler belki biraz daha derin yazılanlar onu söylüyor, gösteriyor yani yorumlar. Daha derinden bir değişimi telaşa kapılmadan, eksik hissetmeden, yetersizlik hissetmeden, olmadım ne zaman olacağım değil de varoluşu kabul edip varsa geliştirmek, değiştirmek, farkındalıkla yapacağımız şey bu zaman alan ve sağlıklı bir kendine yardım. Çünkü kendine yardım, benim çocuk kitapları da kendine yardım kitabı, o zaman araştırmıştım, bizde hiç yoktu hemen hemen. Zaten şimdilerde belki hep yabancı yazarların, araştırmacıların kendine yardım kitaplarının çevirisi vardı. Benim bu kitap çalışmalarına genel olarak da, yetişkin olarak da hep çoğu çeviri kitaptı. Kendine yardım kitapları. Ne zaman?
Kendine yardım kitabıyla kişisel gelişim kitaplarını ayırt ediyorsun sanıyorum.
Yani kendine yardım kitaplarında bir yaklaşımı, bir psikoloji konusunda uzman birinin öz farkındalık, kendilik farkındalığı ve birebir egzersizler yoluyla kendi kendini değiştirme, dönüştürme. Kişisel gelişimin içerisine girer ama kişisel gelişimde artık herkes koç, hani uzmanlığa bak, evet olduğu için o yüzden böyle bir ayrım oldu. O kendine yardım kitaplarının olmadığı dönemde bu sefer otorite, uzman ve sen yetersiz olarak yardıma ihtiyaç duyan kişi gibi bir hiyerarşi vardı. O yüzden insanın kendine yardım edebilmesi, kendimizle daha eşitlikçi ve sağlıklı bir ilişki kurmak adına bence önemliydi. Hani bir uzmanın düzelteceği kusur ve eksiklikleri olan biri değilim. Ben kendimi değiştirebilirim, dönüştürebilirim, öz farkındalıkla bunu yapabilirim. Ama o çığırından artık çıkmaya başladı. Çünkü kendimize yardım ettiğimiz noktada geldiğimiz şeyi de beğenmememize daha diye hep bir o yetersizlik hissini gündemde tutmamıza neden oldu.
Peki bu daha ile içgörü geliştirmenin, öz farkındalığın, öz şefkatin arasındaki fark ne Zeynep?
Evet. Yani daha da bir başka şeyin, bir başkasının ya da normal olarak gördüğümüz diğerlerinin yaptığını hedef olarak belirleme ve oraya ulaşma var. Şöyle olmak. O yüzden dedim tek tipleşmeye de aslında gidiyor. Hem nöroçeşitlilik ortadan kayboluyor, hem duygusal çeşitlilik ortadan kayboluyor, kişilik çeşitliliği kayboluyor. Sen de başta söyledin, herkes hep dışa dönük olmalıymış, sosyal olmalıymış, komik olmalıymış falan gibi bir tek tip insan tanımlıyoruz yani. Ama diğeri öz farkındalık, içgörü, o kendimizi keşif, yani kendimizi ve olduğu gibi kabulle. Daha derin, daha anlamlı, daha zaman alan.
Benim aklımda şey var, daha da bir rekabet var.
Evet.
Diğeriyle işbirliği yok, bireysellik var, yarış var, üste çıkma var, daha çok olma, daha güzel olma, daha zinde olma, daha fit olma, daha sağlıklı olma, daha uzun yaşama, daha güzel konuşma, diğerlerini daha çok ikna etme, her konuda haberdar olma gibi, ama bunlar hep tekil şeyler ve diğerine kıyasla yapılan şeyler. Diğeriyle kendini kıyaslıyor ve kendini yukarıya koymaya çalışıyor. Ama sağlıklı olan da birlikte iyileşmek var. Birlikte kusurlarımızı kabul var, birlikte susmak var, birlikte sessizlik var, birlikte gülmek var, birlikte kendimizi alay etmek var. Hırs yok orada, mücadele yok, savaş yok, hayatta didişmek yok, diğerini rakip görme yok. Birlikte iyileşmek var, diğerine merhamet etmek var, diğerinin elinden tutmak var. diye geliyor benim aklıma da aralarındaki
evet,
farklar.
Evet. O da daha dingin ve daha kendimizle kurduğumuz ilişki de böyle olunca, kıyas ve rekabet olmadığında kendimizle kurduğumuz ilişki de çok şefkatli. Hem diğeriyle hem kendimizle. Ama diğer türlü o eleştirel sese de çok imkan vermiş oluyoruz.
Evet.
Olmadı, eksiksin, düzeltilmesi lazım. Bak herkes neler yapıyor. Sen şu durumda böyle yapıyorsun. Gibi. Ama her öykünün de biliyoruz ya, her hikayenin ve öykünün de bir diğeri için ideal görünen hayat hikayesi içerisinde de o da başka bir kıyas tuzağına düşmüş ve orada o yetersizliği de hissediyor da oluyor. Hani dışarıdan görünenle iş dünyada bireysel olarak yaşananlar da aslında bambaşka.
Nasıl farklar var?
Bizim seanslarda gördüğümüz temel şey bu olmuş oluyor. Hani ekonomik durumu iyi, bir işi var, güzel bir okulda okumuş ama o anlamsızlık.
O dağların hepsine sahip.
Sahip dağlar hepsi var onda. Başkasının daha diye ulaşmak istediği şeyler. Ama oradaki yetersizlik hissi ya da anlamsızlık hissi yine orada duruyor. Dahaya ulaşamamıştı da aynı his var. O da zannediyor ki öyle okullarda okursam ve o eğitimi alır ya da o işte o yerde çalışırsam ben bu histen kurtulacağım zannediyor. O yetersizlik hissi geçecek ve ben bir miktar tatmin olacağım diye düşünüyor. Ama o noktaya gelince başka dahalar devreye giriyor. Bir programda yıl değerlendirmesinde 2025 hedeflerinde sen ne düşünüyorsun demiştin. Ben başka bir şey istemiyorum artık, durmak diye. Durmak istiyorum ve olanla tamam artık, kabul benim için bu kadarı. Şimdilik en azından böyle bir zaman geçirmek istiyorum. Dolayısıyla gelişim içinde durmayı da aslında barındırır. Her zaman böyle hep ileri, o koşturma.
Koşturma. Sağlıklı olan da kusurluluğu kabul de var. Eksikliği kabul de var, yanlışı kabul de var. Ama kabul bununla birlikte yaşamaya alışmak demek değil. Kabul edersen, olumsuz duygularını fark edersen, yetersizliğini görürsen, bunları sarıp sarmalarsan ancak iyileşebiliyorsun. Diğerinde bunları yok sayıyorsun. Bunlar asla kabul değil. Ama kederi görmezsen, yalnızlığı görmezsen, kusurluluğu görmezsen, bunu sarıp sarmalamazsan, ne dediğini duymazsan, ne dediğinin yerine sağlıklı olarak ne koyacağını bilmezsen nereye gideceksin ki? Kusurluluğu kabul eden bilge oluyor. Yalnızlığa tahammül eden kendiyle barışıyor. Diğeriyle sessiz bir şekilde kalarak uzaklara bakanın iç huzuru oluyor. Bunlar olmadan gelişim ancak bir ekonomik gelişim olur belki. Ama yalnızlığı telafi eder mi? Rekabet olur. Rekabetten vazgeçmemek, savaşçılık olur. Ama diğerini görmediğin zaman yukarı çıktığında yalnız kalacaksın.
Evet. O şey dediğin de zor. Biriyle sessiz oturabilmek, kalabilmek yani. Hani yanında böyle hem rahat ettiğim zaten, hem de senin yanında susmayı çok seviyorum ben.
Ha.
Evet, en rahat susabildiğim kişisin yani. Çocukların yanında mesela çok olmuyor. Hani bir temasta olayım, bir şey konuşayım, anı paylaşayım gibi. Orada bir yine çaba içerisinde oluyorum. Ya da bazen sustuğumda onların yanında da biraz fazla sustum diye bir kendimi toparlama ihtiyacı duyuyorum.
Ya bunu söyleyince gözümün önüne Diyarbakır sokakları geldi. Babam Diyarbakırlıydı benim. Hem çok yakın dostu hem de akrabası Sabri eniştemiz vardı. Allah rahmet eylesin ikisine de. Hem babama hem Sabri enişte. Onların yanında bir gün oturuyoruz. Diyarbakır'da kürsüler vardır, böyle küçük tabureler. Oturuyorlar Zeynep. Ben de ergen çocuğum, lisedeyim. Uzun bir sessizlik oldu. O kadar dikkatimi çekti ki ikisine bakıyorum. İkisi de o kadar huzurlu görünüyorlar ki bakıyorlar etrafa. Gelene bakıyorlar, gidene bakıyorlar. Dut satılıyor. Diyarbakır'da böyle sokaklarda dut falan satılırdı benim çocukluğumda. Çok gitmedim, böyle 3-5 defa gitmişimdir ama bunları hatırlıyorum. Meyhan şerbeti satılır. Onlardan alıyorlar, bize veriyorlar. Kendileri yiyorlar, içiyorlar ve seyretmeye devam ediyorlar. Sonra hangi filmdeydi? Kesin bizi izleyenler o sahneyi hatırlarlar. Bir Japon filmiydi. Orada da iki kadının sessizliği vardı. Çocuk diyor ki ninesine, niye o kadar sessiz kaldın? Çünkü sessizce oturuyorlar ve ayrılıyorlar. Biz çok şey konuştuk diyor orada. Ne konuştunuz diyor. İşte kadın anlatıyor. Bak bunları bunları bunları konuştuk. Ama hiç ağzınız açılmadı. Hiç kelime kullanmadınız. Bazen diyor böyle olur. Bazen sessizlikte de konuşuyoruz. Kederi konuşuyorlar aslında orada. Paylaştıkları şey ortak bir keder. Ama muhtemelen kişisel gelişimciler bunu bir optimizasyona, kederi başarıya dönüştürmenin, işte krizi böyle yazarsan krizdir, ters yazarsan Japonca'da fırsattır diye böyle bir satışını yapıyorlar bunu ya.
Evet. Ne kadar elimizden alınıyor aslında bize iyi gelen ve çok da kolay olan. Yani öbür taraf çok uğraş ve çaba, susmak. Herkes için çok kolay olmayabilir. Şimdi çok da kolay olan dedim de benim için kolay olduğu için. Yani bize iyi gelen şeyleri böyle aslında kaybediyoruz ve bir şey yapmamız gerekiyormuş gibi.
Peki bizim bu odalarda insanlara anlattığımızla şu an eleştirdiğimiz şey arasındaki fark ne Zeynep? Biz ne anlatıyoruz insanlara burada? Yani bu hem bu yayında hem bireysel çalışmalarda, grupta çalışmalarda.
Yani bazen gerçekten doğrudan durdurduğumuz oluyor. Okumayı bıraktırmak mesela. Yani çok kişisel gelişim olunca çok podcastler dinlemek, çok okumak. Ya bir dur, bir okuma, bir demlensin zihninde. Hayat sadece bir başka bir uzmanın kendi bakış açısıyla yazdığı görüşleri okuduğunda kendi hayatını değiştirmek tek ve doğru yol olmayabilir. Biraz iç sesleriyle, şefkatli iç sesiyle buluşması, sezgilerine güvenmesi, bir durması, bir kalması, bir hayatı yavaşlatması. Yani modern yaşamın hızlı akan hayatına inat tam tersi, tam karşılık. İnat kelimesi de fazla oldu. Tam karşılık gelecek
Tam
biçimde
kişisel gelişim
ev
gibi
kişisel
konu.
gelişimci gibi oldu. Ona inat diye beş maddeyle ben şimdi anlatıyorum nasıl sakinleşeceğinizi. Hayatı biraz yavaşlatmaya ihtiyaç olduğunu. Dur bakalım diyoruz ya, bakalım bir anlayalım, seni görelim, nasıl birisin, nasıl bir geçmişten geldin. Biraz orada tabii aceleci de olabiliyorlar. Hemen sonuca da ulaşmak istiyorlar ama o yapıyı anlatınca da öğreniyor herkes. Hani bu biraz zaman alacak diye başta söyledik, yani içgörü, farkındalık zaman gerektiren şeyler ama gün gün kendini daha iyi, daha keşfetmiş, daha anlamış hissedeceksin. Zaten bir noktadan sonra kendini keşfetmeye, anlamaya başlayan kişi ha orada ya çok da gerek yok aslında bunları değiştirmeyi, kendisi de fark etmiş oluyor. Doğru bir yol gösterene ihtiyaç var.
Bir kendine dışarıdan bakabilmek, eksiğiyle, kusuruyla
Evet.
bunu kabul etmek, sonrasında da aslında ne olursa nasıl olursa kendisini kendi gibi hissedeceği, orada bir hedef var ama burada özgünlük, otantik olmak, orijinal olmak var, kendini olduğu gibi kabul etmek var. Eksiğin kusurun var mı? Yahu olmaz olur mu? Var tabii ama burada ne kadar ne yapabilirsin? Buna gerçekçi bir limit koymak. Herhalde bizim yaptığımız
Evet,
şeylerden biri.
evet.
Sonrasında değiştirmek için elinden gelen bir şey varsa bunu yapmak.
Evet. Nasıl biri olduğumuza objektif bakmak da kolay değil. Ama bunu yapmak çok tabii rahatlatıcı oluyor.
Bir de kişisel gelişimde bu işlerle uğraşanlarda gördüğümüz bir kibir hali de olabiliyor. Yani her şeyin farkında, resme, büyük resme yukarıdan bakabiliyor, diğerlerinden ayrı. Diğerlerinden daha derinlikli ve bunu bize her fırsatta sunuyor. Konuşma biçimiyle, kullandığı dille, seçtiği kelimelerle, uzaklara bakışıyla. Yahu bu işlerde yol almış birinin bence daha sade olması beklenir, daha görünmez olması beklenir, daha kabul etmiş olması beklenir, böyle dramatik bir tonda konuşmaması beklenir, kusurluluğunu kabul etmesi beklenir, diğerleriyle kendisinin arasındaki farkın altını çizmemesi beklenir, yani sıradanlığını kabul etmesi beklenir.
Evet.
Sanki bu bilge olma yolunda tam olamayanlar böyle.
Az kişisel gelişmiş diyorsun ya, güzel.
Evet, yani az kişisel gelişmişler de bu onları daha kibirli ve diğerlerinden daha uzak, daha kopuk bir hale getiriyor. Ama bence hedefimiz bir olmak, bütün olmak, diğerleriyle
evet.
aynı yerde olmak.
Evet, evet.
Sanki o diğerleriyle farkın altını çizerken daha sağlıklı olan ortaklığın altını, benzerliğin altını çiziyor.
Yani o kanallar yoluyla kişilerin maruz kaldığı işte koçlar, uzmanlar da öyle olunca, hani model de öyle olunca, kişisel olarak geliştiren kişi de kendini oraya taşıyor. Hı. Yani sahicilik ve sıradanlık çok şu an çok seçilen, tercih edili ya da bir ne bileyim program yapımcılarında da yani popüler olan, değil mi? Daha böyle yukarıdan olan, daha uzman.
Kendinden emin.
Emin ama kibir diye tanımladığımız şey. Onlarla karşı karşıya getiriyorlar insanlara. Bu bir kültür ama. Yani o sahicilik, sakinlik, yavaşlık. Bu şey de kültür. Hızlı çözümler, beş maddeler, işte kibirler, ayrışma, bilen olma fazla. Bu da bir kültür. Ve diğeri de kültür. Bence bu bizim burada programlar boyunca yapmaya çalıştığımızda sahici, derin, içten samimi ilişki tarzı, bu da bir kültür. Bu daha derinden geliyor. Yani.
Daha derinden. Müşterisi de hiçbir zaman diğeri kadar çok olmuyor ama.
Olmuyor tabii. Ama daha derinden yayılırsa da daha derinden yayılacağı için öbürü suyun yüzeyi gibi. Hani yüzeysel ve derin gerçekten öyle. Diğeri daha sabun köpüğü. Şimdi böyle olur, başka zaman başka türlü olur. Hmm.
Bu işlere giren birini tanıyordum, böyle yogaya falan girdi. Onu tanıyan biri şey dedi, ya duru görüsü dedi, duru görü diye bir ifade var. O kadar güçlü ki bizi şaşırtıyor dedi. Valla o bahsettiği kişiyi de tanırım yani. Bırak duru görüyü, ulan gözünün önünü göremezsin. Nasıl oldu da bunun kendini böyle pazarladı yani. Böyle tiplerin bir kendini pazarlayabilme becerisi de var yani.
Evet. Evet.
Durduk yere niye böyle bir...
Evet.
Kıyıcı bir şekilde şeyi evet. istemiyorum ya, böyle biraz sezgileri güçlü olanların, burunları duygularda iyi koku olanların bir mesleki ahlakları olmadığında, o köprülerde kemerler vardır ya, o kemerde de bir kilit taşı vardır. O kilit taşını oynatıyor ama yerine ne koyacağını bilmediğinde o köprü kemer yıkılıyor. Hmm. Onu yapma işte, yerine ne koyacağını bilmiyorsan. Şifacılar işte yaralı olmayan şifacıyı iyileştiremez. Bunun da bir edebiyatı oluştu. Kulağa da çok romantik geliyor. Ama bu işler o kadar romantik değil. Yani neyi yerine ne koyacağını bilmiyorsan o taşı oynatmaman gerekiyor. Biraz da hani doğru yanlış, erdemli değil, eksik fazla diye bakmıyoruz. Biraz da insana zarar veren bir yapısı da var bunun. Yani birine kendini eksik, kusurlu, çaresiz, sıkışmış hissettiriyorsan o zaman hiç bu romantik bir şey değildir.
Evet. O zaman hani kendi kendine yardım sağlıklı noktada iyidir derken şey yapabilirsiniz. Size yardım edecek kişiyi dikkatli seçebilirsiniz yani. Bir bakabilirsiniz, o derinlik var mı? O anlam var mı? Yoksa abartı ve yükseklik, ve onu hissedersiniz yani. O sahicilik var mı? O samimiyet var mı? Ona göre bir seçim. Bize yardım edecek kişiyi en azından öyle seçersek bir şekilde bu girdaptan kendimizi de korumuş oluruz. Bu akıl hepimizde var. Yani duygusal olarak çaresiz hissettiğimizde şey de biliyorum, nereden çare gelirse oraya tutunma ihtiyacı oluyor. Yani hani o yüzden bir sürü o şifacı diye nitelendirdik de herkesten yardım alınabiliyor ama her zaman da aklı selim, yani acı içindeyken, zor durumdayken de aklı selim davranıp o doğru kararları da vermek lazım. Evet. Veremiyorsak da bir yanımızdakine danışmak lazım. Çünkü duygusal yoğunluk içerisinde etkilenebilirliğimiz yükseliyor.
Evet.
İkna edilebilirliğimiz yükseliyor. Sonra bir bakıyoruz ki içine girdiğimiz şeyler bize daha da zarar vermiş.
Evet. Yani bazıları için kendisi himmete muhtaç bir dede, nerede kaldı gayriye himmete de gibi de bir durum yaşanıyor. Peki toparlayalım mı? Asıl olan kabul, asıl olan kendine adil olmak, kendini gözetmek, elinden geleni yapmak, çabalamak, dışarıdan bakmak, diğerinin elinden tutmak, diğerinin yarasına merhem olmaya çalışmak, diğerinin sırtına elimizi koymak, diğerini de gözetmek. Ama bu arada hayat içinde, kendimiz içinde bir şeyler yapmak, hep birlikte iyileşmeye çalışmak, kusurlarımızı, zorlayıcı duygularımızı kabul etmek. Bu programı yaparken de aslında temel hedefimiz hem bilgi aktarmak ama bak bizim de kusurumuz var. Bu işleri biliyor oluşumuz, mesleğimizin bu olması bizi doğrudan bilgiye ve her şeyin doğrusunu bilen kılmıyor. Çocuklarımızı aramıza %100 hemen istendiği kitabı bir şekilde sokmuyor. Yaptığımız var, yapamadığımız var, yapmak istediklerimiz var ve muhtemelen yapamayacaklarımız var. Bu sadeliği, bu herhangi biri olmayı, bu sıradanlığı kabul var. Ama bu olduğunda zaten daha orijinal, daha özgün, daha başka, daha farklı insanlar oluyoruz. Bu yolda size bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu dil yaygınlaşsın, ihtiyacı olana ulaşsın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Bu hafta bir durun. Bir şey yapmayın, çabalamayın, gelişmeye uğraşmayın. Bir sakin geçirin. Sonra zaten bu dinginlik ve sakinlik o gösterdiğiniz ekstra çabaların ne kadar fazla olduğunu ve sizi yorduğunu fark etmenizi sağlayacak. Olduğunuz gibi tamamsınız. Yapamadıklarınız olabilir. Onları zaman içerisinde tamamlarsınız. Biz sizden razıyız. Siz de kendinizden razı olun. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.